Anksiyeteli müzik sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü çok sevgili konuğumuz hepinizin tanıdığı sevgili Ege Çubukçu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz ilk başta vakit ayırdığınız için.
Hoş buldum. Ben teşekkür ederim. Özgür hemen beni kendi konuğu olarak kabullendi.
Oley. Ben açınca programı hemen üzerime şey yaptım. Hemen almak istedim. Şey, tabii ki beraber yapıyoruz.
Bir de
Nasılsınız, iyi
genelde
misiniz?
açamıyor Özgür.
Evet.
Sürekli bir dil sürçmesi. Bizi
Ama
kırıp geldiğiniz için falan demişliği var.
uzun zaman oldu ya, konuşamamam çok normal. Bir de heyecanlandım. Olsun.
Muhtemelen Özgür'ün anksiyetesi de bu program. Yani konuşamıyorum.
Evet. İşte bu programımız sona eriyor diye saçmalı.
Açıklığa kavuşmuş oldu Özgür'ün anksiyetesi. Yavaş yavaş bu programda grup sarılmasına doğru gideceğiz dijital bir şey. Bakalım.
Evet, nasıl gidiyor her şey? Yani bu arada Ege abi bir diyelim, onu da kayıttan önce de konuştuk ama tam nasıl
Evet.
yoksa böyle hitap edin dediğim bir şey. Tamam, ben içimden Ege abi demek geliyor.
İçinizden ne geliyorsa o en iyisi bence.
Tamam. Tamamdır.
Süper.
Evet, Ege abi nasılsın, her şey nasıl gidiyor? Önce öyle başlayalım, sonra birazcık bu pandemi döneminde neler yapıyorsun, nasıl geçti? Yani nasıl bir dönem senin için?
Her şey çok kapsamlı olur. Her şeyden bahsetmeyeyim. Aşırı kapsamlı olur ama yani her şey iyi gidiyor lafını da çok fazla seven biri değilim. Çok kullanan biri değilim. Çünkü her şey iyi gitmesi imkansız gibi bir şey her şey. İnişler, çıkışlar, işte mücadele, hem içimizdeki hem dışarıdaki mücadele şeklinde gidiyor. Mart'tan bu zamana ben de herhalde yaz dönemine kadar aşırı sıkı, yazdan sonra da yarı sıkı şekilde sosyal hayatıma devam ediyorum. Stüdyo dediğimiz şeyi zaten biz bir sene, 1,5 sene öncesinde tamamen eve taşıma kararı almıştık. Ben aslında stüdyoda şarkı söylemeyi, işte stüdyoda sosyalleşmeyi seven biriydim. Ama her zaman da şöyle bir anksiyetem oluyordu. Acaba bugün o günlerden biri mi? Hani iyi performans vereceğim günlerden biri mi? Çünkü dedim yani psikolojimi gerçekten yaşayan bir insanım. Hani düşükler gerçekten çok düşük, yüksekler gerçekten çok yüksek. Arasını bulursak çok şanslıyız. Ama stüdyoda bazen şu hissiyat oluyor. Ya ben bir stüdyo sanatçısı değilim galiba diye. Çünkü gerçekten en iyi yaptığım şey sahnede şarkıları performansını vermek. En iyi performans her zaman sahnede veriliyor benim için. Sonra da bunu Derya albümünde bir yıktık. Dedik yani naifliğimizi bir kenara koyalım. Biz stüdyodaki herkesi bir yollayalım. Ve sadece stüdyoda kayıt alacak kişi ben ve beni kayıt alacak kişi. İşte o Derya albümünün prodüktörlerinden biri Selim Siyami Sümerdim. Altıtep'ten tanıyorsunuzdur. Ve çok büyük bir stüdyoda kayıt yapıyoruz her zaman. İşte deney evinde yapıyorduk mesela. Deney evi herhalde 7-8 metre neredeyse yüksekliği olan kocaman bir alan. Ve birçok müzisyenin gelip gittiği, orada onların enerjisiyle birlikte kayıt aldığımız bir yer. Orayı da mesela küçücük bir oda, separatörlerle küçücük bir oda haline getirmiştik. Bu deneyim bana dedi ki, şöyle bir deneyim kazandırdı daha doğrusu. Sen bir de evde dene bu işleri, bakalım nasıl olacak. Yani kimse olmadan en alışık olduğun yerde şarkıyı kaydetmeye değil de yazmaya, bestelemeye alışık olduğun yerde bir kaydet diye. Son üretimlerde hep öyle çıktı. Son sanırım stüdyoda kaydettiğim son şarkı Bad Trip'ti. Ondan sonraki bütün parçaları evde kaydettim. Bad Trip'te de sadece ben ve Brock Beats vardık stüdyoda. Aynı yöntemle yapmıştık. Sanırım şey oluyor yani stüdyoda yazdığın onca hikayenin işte alt metnin tamamen uzağında olan, evinden kalkmış, dişlerini fırçalamış, yüzünü yıkamış, kahvaltısını yapmış ve seni kaydetmeye gelen insanlarla, profesyonellerle ama şarkının hikayesinden tamamen uzak insanlarla şarkıları kaydetmekten gerçekten çok soğudum. Yani ne kadar iyi niyetli olsalar da stüdyodaki insanlar benim iç dünyamı yaşayamadıkları için ben kendi iç dünyamdan kopuyor ve şarkıları hak ettiği gibi kaydetmiyor gibi hissetmeye başladım. Ve o noktadan sonra da tamamen kendi kendime kayıtlar almaya başladım. Pandemide de zaten bunu iyice deneyimleme fırsatı bulmuş oldum. Öyle yani, şarkılarımı kaydediyorum, bestelerimi yapıyorum. Dark Mode son şarkıdan beridir de bir şey bestelemiyorum açıkçası. Başka ilgilendiğim başka işlerim olmaya başladı. Markalı bir işbirliğim var, daha yayınlanmadı ama YouTube'da 10 bölümlük bir program hazırlıyoruz. Bu tarz işler güçler durumundayım ama iyiyim genel olarak. Çünkü kendimi meşgul tutabiliyorum.
Evet. Biraz da şeyle de alakalı galiba bu rap müzik, hani böyle biraz başlangıç itibariyle böyle ev ve oda müziği olarak, hani işte bilgisayar kullanmayı bilen ve işte birazcık da prodüktör tarafından anlayan gençlerin bu işe kafa yormasıyla birazcık bu günümüzdeki popülerliğine böyle ulaştığını varsayarsak, sanki birazcık da o müziğin o nesnesine dokunmak açısından önemli. İşte atıyorum bir grup evi diyelim var ve o grup evinde işte o gengin işte 3 tane üyesi var, 5 tane üyesi var ve bir arada kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar, işte faturaları beraber ödeyemiyorlar falan ve işte müziği beraber yapıyorlar. Sözler de olmasalar da aslında anlatılan sözler onların hikayesi zaten bir taraftan. İşte beat'i yapan adamın da zaten yine öbür tarafta aynı hikayeyi sadece işte notalarla, müzikle anlatıyor ve bir araya gelince işte o zaman böyle tam bir şey ortaya çıkıyor. Yani birazcık da böyle bu oda ve bu kültürün müziği sanki birazcık böyle mi işlermiş acaba diye düşünüyorum. Gerçi tabii çok büyük prodüktörler ve çok büyük isimler de işte kocaman stüdyolarda böyle SRM mikserlerde de, kocaman mikserlerde de kayıtlar yapıyorlar ama sanki nesneye dokunmak çok önemli bir noktaymış gibi geliyor yani genel olarak bütün müzikler içerisinde.
Kesinlikle öyle olduğuna inanıyorum. Müziği çok fazla katmanı var tabii müziğin ama senin bahsettiğin ya. Noktada mainstream olup proje Hı-hı. işleri yapmak var. O proje işlerinde zaten onu tek başınıza yapamıyorsunuz. Yani sözleri bile tek başınıza yazamıyorsunuz. Çoğu rapçinin albümüne baktığınızda özellikle yurt dışında birden fazla söz yazarı olduğunu göreceksiniz. Belki kendi rapi için değil ama şarkının en vurucu punchline'ları için ya da en azından nakaratları için mutlaka bir ekiple çalışıyorlar. Çünkü orada gerçekten büyük bir proje yapılıyor. Yani Hı-hı. videosundan işte giyimine, kuşamına, renk seçimlerine vesairesine kadar her şey bir albümün tam bir paket halinde evet. çalışabilmesi için onlarca kişinin çalışması gerekiyor. Öyle bir durumda Hı-hı. tabii ki sadece kendi iç dünyanızda yarattığınız hikayelerinizi, kurguladığınız işte öyküleri anlatmaktan dışarı çıkmış oluyorsunuz. Öyle bir durumda zaten evde tek başınıza bu işi yapamazsınız. Öyle bir şey olmaz.
evet.
Ama Derya albümünde itibaren bizim kendi konsept işlerimizde bu bahsettiğim renk seçimlerinden, bunu biz de yapıyoruz işte. Derya albümünün bir renk paleti var mesela. Şarkıların bile bir rengi var. Hepsinin böyle etiketlenmiş bizde eski evimdeki stüdyodaki duvarda tamamen bütün duvarı kaplayacak şekilde Derya albümünün beynine ulaşabilirdiniz yani. Orada her şey ince ince işlenmişti, dokunmuştu ama bunu 3 kişi ya da 4 kişi yapmıştık maksimum. Ve birbirimizi anlayan, hikayeleri anlayan 3-4 kişi yapmıştık. O yüzden o bizi mainstream olmaktan biraz çıkarıyordu. Bazı şarkılar mainstream tınlasa da proje olarak mainstream olmaktan çıkarıyordu. Eğer bir hikayeniz varsa, storytelling tarafına yükleniyorsanız, müziğiniz minimalse ekibiniz de minimal oluyor. Ve öyle olunca da bu sefer B şıkkı, yani diğer şık ortaya çıkıyor işte. Büyük stüdyolarda, büyük prodüksiyonlarda yer almanız gerekmiyor. Gerçekten rolünü bilen insanlar bir araya geldiği zaman projedeki, herkes de rolünü yerine getirdiği zaman, ki bu ekipler zaten egodan neredeyse tamamen arınmış oluyorlar. O zaman ortaya müthiş işler çıkıyor. Bizim de ekibimiz zaten şarkıları ilk başta işte tohumunu atan insanlar olarak ben ve Brock Beats varsa, parçaların neredeyse her parçanın fikir alınan, fikirlerine saygı gösterilen, bazen şarkıyı besteleyen ya da işte proje sahibi olan kişi olmama rağmen o ne derse olur diyeceğimiz fikir erbapları oluyor. Onlar da bir iki kişi, hayatımızda etti 4. Miximizi ve master'ımızı yapanlarla zaten hiçbir zaman fiziksel olarak bir araya gelemiyoruz. Çünkü Amerika'da yaşıyorlar. İşte neredeyse 6-7 kişilik bir ekibimiz var. Herkes de kendi rolünü çok iyi biliyor. Ve enteresan bir şekilde beni de çok iyi anlıyorlar. Yani en zorudur. Gerçekten en zorudur. Çünkü bir hikaye anlatıyorum. Örnek vereyim işte. Bad Trip parçası. klasik bir aşk şarkısı gibi algılandı mesela ilk başlarda. Daha sonra o fikir değişti ama o şarkıyı kaydeden insanlar o şarkının aşk parçası olmadığını gayet iyi anlıyorlardı. Yani artık benim beynime, benim yazdığıma, iç dünyama gerçekten girebilmiş, oraya ayak basabilmiş insanlarla çalışmaktan bahsediyorum. Bu gerçekten bir herhalde müzisyenin, bir söz yazarının, bestecinin sahip olmasına hani ihtiyaç duyduğu, dualar ettiği ekip öyle bir şey. O zaman minimal kalabiliyorsunuz.
Evet. Bir de galiba hani bu ekip işi, tabii ki her üretilen müzikler ekip işi ama birazcık rapte, hip hopta hem söz üzerinden hem müzik hem ritim üzerinden çok daha materyaller göz önünde olduğu için aslında o ekibin sizi çok daha iyi anlayabilmesi sanırım biraz daha kıymetli hale geliyor. Çünkü gözden kaçırdığınız ya da gözden kaçırdığınız demeyelim ama o bütünlüğü oluşturmayacağını dinleyen birisi saptadığı zaman ve sizin işte fikir erbabı olarak takdim ettiğiniz insanlar, o zaman sizin aslında o üretiminize de hem zihinsel olarak çok fazla bir şey katmış oluyor.
Tabii ki resmen mesai yapıyorlar.
Evet, hem de anlaşılırlık açısından, çünkü ben en çok şunu düşünüyorum, ben işte klasik batı müziği eğitimi veren bir konservatuardan mezun olduğum için sözsüz parçalar çalıyoruz biz. Ve oradaki aslında müzik tarihi kısmında işte hep şey rivayetler vardır da ya işte Beethoven şöyle bir kıza işte böyle bir eser yazmış ve işte ay ışığını bilmem ne filan. Ve bu gerçek mi değil mi? Hani bu bilinen bir şey değil, bu bir rivayet. Ama okullarda, müzik eğitimlerinde hala anlatılan şeyler. Ama bir de müzikoloji bölümünü okuduktan sonra bunların üzerine böyle hocalarla da konuştukça abi bu rivayet, yani böyle şey olur mu noktasına varıyoruz. Ama aslında yeni nesil şu anda bunu bu şekilde öğrenebiliyor müzik derslerinde. Ama birazcık daha söz, ritim, bu şeylerin ön planda olduğu, birazcık daha derdini anlatabilen kendiliğinden parçaların karşı taraf açısından da daha anlaşılır olması için bu fikir ve az önce söylediğiniz işte ona, o şarkı üzerine mesai harcanması da çok kıymetli bir şey. Çünkü olabilir yani işte aşk şarkısı gibi anlaşılması belki kötü bir şey değil ama sizin o hisle yazmadığınız ya da sizin öyle ifade etmediğiniz bir şeyin öyle anlaşılması bu sefer üretime belki zarar verecek bir şey olabilir sizin açınızda. İlginç bir muhabbet yani, o yüzden gerçekten.
Üretime şöyle zararı dokunmuyor. Dinleyen yine dinliyor parçayı. Onda bir sorun yok. Dinleyen yine dinliyor. Hatta aşk parçası olarak algılandığı zaman daha da çok insan tarafından dinleniyor. Onda da bir sorun yok. Tabii ki şöyle bir şey. Ben bir şeyi anlatırım. Ama bu anlaşılsın diye anlatırsam orada iş başka bir şeye dönüşür. Ben orada anlayana aslında bir şeyler üretmeye ve bir şeyler paylaşmaya ihtiyaç duyan bir tarafım var herhalde. Yani şarkıları yazarken ben bir dünyanın içerisindeyim, ben bir hayat mücadelesi veriyorum, bir ruhani bazı mücadeleler veriyorum ve bunu benim gibi yaşayan, kendimi özel hissetmiyorum. Çünkü bunu benim gibi yaşayan insanların da olduğunu bilerek yaşıyorum ve bunu anlatırken de o insanlara ulaşmasını ilk başta hedefliyorum. Çünkü biliyorum ki ben öyle yalnız olursam, anlatmaya çalıştığım konuda yalnızsam bu bayağı kötü bir şey ve bu bana hiç iyi gelmeyecek. Bu beni daha aşağıya çekecek. Belki kendime yapmak istemeyeceğim şeyler yapacağım ama biliyorum ki aynı şekilde benim bunu yaşadığımı hissetmeyen insanlar da, yani tek başına hisseden insanlar da bunu hissediyor. Ben burada bir birliktelik kurmaya çalışıyorum. Yalnız değilsin demeye çalışıyorum insanlara. Ve gerçekten de karşılığını buluyor. Benim gibi hisseden, hatta benden daha da kötü hisseden ve duygularını idare edemeyen insanlara ulaştığımı fark ettikçe bu tarz şeyleri, samimiyeti hiç bırakmamaya çalışıyorum aslında şarkılarda. Çünkü iyi geliyor, ilaç gibi oluyor gerçekten. Yani size hiç verilecek hiçbir kimyasal ya da bitkisel ilaç, insan olduğumuzdan dolayı ve yine bir insana ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı illa bir insandan onu duymak istiyor. Bu konuda yalnız değilsin. Ben de aynı şeyleri hissediyorum ve bunları hissederken bunları yaşıyorum ve bu şekilde iyi olmaya çalışıyorum gibi. Karşılığını o şekilde alıyorum. Zaten mesai yapan arkadaşlarım dahi şey gibi davranıyorlar bana. Sanki ben bir roman yazıyorum da onar sayfa onar sayfa veriyorum. Bir sonraki ona hani bir sonraki sayfada ne gelecek diye bekliyorlar. O yüzden çalışıyorlar. Yani merak ettikleri için çalışmaya devam ediyorlar, mesai yapmaya devam ediyorlar. Bu da hoş.
Harika bir paylaşım bence.
Kesinlikle
yani bu paylaşım. Bu heyecan zaten çok zor yakalanan bir şey. Lafınızı kestim bu arada. Ben siz devam edin, sonra başka merak ettiğim bir şey var.
Ya az önce çok... anlatmaya çalıştığım şeyi zaten çabaladığımı fark ediyorsun. Siz beni görsel olarak da şu an gördüğünüz için. çünkü net ve keskin kelimeler kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü soyut duygular bunlar. Onları somutlaştırmamaya çalışıyorum. Çünkü somutlaştırırsam bu sefer sadece tek bir hissiyata yöneliyormuşum gibi olur. Aslında öyle bir şey değil yani. Gerçekten ruhumuzda şöyle bir şey diyeyim ben size. Berkun Oya benim öğretmenimdi üniversitede. Bu dizilerin şu an çok popüler olan ve herkesin wow toplumu nasıl çözmüş dediği bir tartışmamız olmuştu bizim. Demişti ki içindeki boşluk, içindeki boşluğu hisseden var mı diye. Ben gerçekten o içindeki boşluk hakkında yazıyorum ve o içindeki boşluğu da somutlaştırmamaya çalışıyorum. Çünkü tanımlamamaya çalışıyorum çok fazla. Hani vardır ya, elinde böyle çok güzel bir şey tutarsın. Onu kırarsam ne olur diye düşünürsün. Ya da onu kırma ihtiyacı hissi gelir bir anda. Hı hı. Ama beynindeki diğeri de der ki hayır, onu kıramazsın. Onun kavgası, ben onun kavgalarını yazıyorum aslında. Derya o paydaşlardan biri ve bunu anlayan insanlar, bunu gerçekten benim gibi yaşayan insanlar. Bir anda hayatına bir anda parmağını şıklatabilecek kadar bir anda böyle kendinden vazgeçebilecek insanlar. Aslında çoğumuzda var bu ama o bir kilitli bir yerde gizli gibi bir şey yani beynimizin, zihnimizin arka taraflarında. Ben oraya çok yolculuk yaptım yani o ve benim gibi birlikte bunu yaşayan ve kendinde bir sorun varmış gibi hisseden insanlar olduğunu çok iyi bildiğim için onlarla bir iletişim kurmaya, bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Aslında zaten sizin isminizle de gayet çok alışveriş halinde olan bir müzik türü yapıyorum yani. Anksiyeteli rap müzik.
Çok güzel başlık oldu.
Özgür, pardon, tam sen söylemeden bunu devamı olarak bir şey söyleyeceğim. Şeyde ekşi sözlükle alakalı olan videonuzda sinesteziyle ilgili bir şeyden bahsediyordunuz. O zannedersem Derya albümü ne olan bir çalışmaydı bilmiyorum, tam açıkçası araştırmadım ama Derya'nın da bir renk skalası var vesaire dediniz.
Evet.
Ben de bu sinestezi üzerine çok fazla bir ara yoğunlaşmıştım. Kandinsky ve Schoenberg'le ilgili bir bitirme projem vardı. Az önce anlattığınız o işte soyut bir takım şeyleri çok da somutlaştırmadan anlamlandırma ve ifade etme mevzusu benim de çok üzerine düşündüğüm bir şey. Daha hatta bu sabah kelimeler ve anlamlarıyla ilgili yani biraz daha gösterge bilimi üzerinden bir kitap buldum. İşte Kafka'nın incelemesi vesaire gibi bir şeyler vardı. O yüzden böyle anlattığınız şeyleri evet ya bu ifade nasıl olacak falan diye dinliyorum. O kadar bu aralar o çözümlemenin içerisindeyim ki ben de. Şey anksiyetesi vardır bende de. İletişim kurarken bir şeyi acaba yanlış anlattım mı? Ben yanlış anlatmasam bile acaba yanlış anladım mı? Yani kırıldı mı? Şöyle oldu mu? Falan diye. O yüzden aslında mesajlaşmaktan falan da çok çekiniyorum bir noktada. Hani hep arayayım işte ya da böyle görsel bir şey olsun. Bizim aslında podcast'te de böyle hani görsel yayınlamasak bile böyle bir platformda kayıt almamızın aslında biraz sebebi de o. Ben ekibin en anksiyetelisi olarak yani hani yanlış da bir şey söylemeyelim de hani mimiklerden de anlaşılsın falan muhabbetiyle. O tabii bir üretimin dinleyicilere ya da izleyicilere sunulduktan sonra kendilerinden bir parça bulması zaten hedeflenmese bile mümkün olabilecek bir şey. Ama bunun dışında işte o açık yapıt mantığıyla bir takım aslında kodları dinleyicilere ya da izleyicilere sizden olan bir parçayı sunup onların keşfetmesini, bir puzzle gibi oluşturmasını beklemek de çok, ya gerçekten çok heyecanlı bir şey, üretim. O yüzden mümkün mertebe müzik işte hem sözel, hem işitsel, hem görsel boyutuyla hepsi tamamlandığı zaman hiç hoşunuza gitmeyen bir şey bile olsa izledikten ya da dinledikten sonra ya galiba burada bir şey var ya beni çeken falan gibi oluyor. Yani o yüzden hani hiç ben pop müzik dinlemem ya da hiç rap müzik dinlemem falan gibi bir şey de mümkün değil yani. illaki dinlenecek, illaki bir şeyler çözülecek. O yüzden çok işte ortodoks, çok muhafazakar bakmamak lazım yani.
Öyle kesinlikle ya. Müzisyenler olarak özellikle yani müzik sektöründe her zaman hayal satma vardı ama günümüzde artık tamamen hayal satmaya yöneldi mainstream müzik. Bu da insanların ihtiyaçlarına karşılık verme olgusuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir rapçi, işte bir gang member, arkadaşın da anlattığı gibi değişir. Oradan girelim mesela. Her müziğe başlayan insan, bu rap müzik olmak zorunda değil, birilerine özenir, birilerinin hayat stiline özenir ya da birilerinin ifade şekline özenir. Ve kendini ifade edemez ama o müzisyen nasıl ifade ediyor ve o ifade şekliyle kendini de tanımlayabiliyorsa evet der, ben de bu şekilde ifade edeceğim kendimi. Ondan sonra işte bir gang member'ın içinde bulunur çünkü tek başına yapamaz. Birinin onun kayıtlarını alması lazım, birinin onun belki sözlerine bakıp yardımcı olması vesaire lazım. Oradan dinleyicilere ulaşmak, daha çok dinleyiciye ulaşmak, televizyonda gördükleri gibi olmak, daha iyi bir telefon kullanmak, daha güzel kızlarla çıkmak gibi bir sürü kafasında bin bir türlü ihtiyaç, istek oluşur. Enteresan bir şekilde buna sahip olmadan, sahipmiş gibi anlatarak sahip olamayan insanlara o hayali satar ve o hayali sattığı insanlar onun albümlerini alarak o hayale ulaşmasını sağlar. Böyle bir döngüye...
Bu inanılmaz bir şeydi. Bu gerçekten harika bir şeydi. Ben aydınlanma yaşıyorum.
Böyle bir döngü içinde müzik piyasası. Yani ne diyeyim yani bu hayal satmak, dediğim gibi bu bana biraz pazarlamacılık gibi geldiği için işin o tarafında bulunamıyorum. Ama saygı da duyuyorum çünkü insanın buna da ihtiyacı var. Yani bir hayale ihtiyaçları var. İşte ben de onun gibi olacağım. Ben de onun gibi olacağım diyemezse bir genç ne yapıyor onu da merak ediyorum. Yani ben de geçmişte şunun gibi olacağım dediğim isimler vardı yani sonuçta. Benim için doğru isimlerdi, yanlış isimlerdi. Gelmişim işte bir 20-25 sene neredeyse müzikte harcamışım. O insanlar, isimler de değişmiş. Ama baktığımda beni de iyileştiren insanlar onlardı. Ve şimdi benim de iyileştirmem gereken insanlar var. Ben de işin bu tarafındayım. Esas saygı duyduğum bunu gerçekten müthiş bir kombinasyonla yapan insanlar ve isimler. Orada... Sanırım müzik sektörünün de Türkiye'de yeterli olmamasından kaynaklı. İşte minimal ekipler, minimal projelerle bir yerlere taşıyabiliyoruz yaptığımız işleri. Yoksa öbür türlü çok büyük işler, çok büyük projeler ve tamamen hayal satmak üzerine bir müzik yapman gerekiyor ki tam olarak istediklerine hemen sahip ol. Ama o zaman da istemediğin ortamlarda, istemediğin sohbetlerde, istemediğin şarkılarda, istemediğin sözlerde de kendini bulacaksın. Burada müzisyen işte en büyük anksiyetesini bence kendini yerleştirmek, yani ne konumlandırabilmekle ilgili yaşıyor. Benim işte herhalde 2016-2017 gibi gece gelen sıkıntıyla beraber başlayan bir konumlandırmam oldu. Dedim ki yani ben Ege Çubukçu'yum, insanlara ne yaparsam yapayım Ege Çubukçu olduğum gerçeğini değiştiremem. Yani Ege Çubukçu olarak ve Ege Çubukçu sound'uyla da ömür boyu devam edemem. Çünkü o benim için... Keyifli, güzel bir projeydi ve ben o zamanlar bunu yaparken büyük keyif alıyordum. Ama şimdi keyif almadığım bir şeyi insanlara nasıl anlatırım? Bu tarz sorunlarım olmuştu. Orada da işte kendi öz hikayeme yoğunlaştım. Derya'ya yoğunlaştım. Derya albümünden önceki ilk Derya şarkısı işte adı yoktu mesela Gece Gelen Sıkıntı'da. Orada bir çekirdek vardı, orada bir bölünme vardı. Bana ne de Ege olarak sesleniyordum, adı yok da Derya olarak sesleniyordum. Sonra parçalar birbirlerine girmeye başladı. Sonra da Derya albümüyle insanlara esas hikayeyi anlatmaya başladım. Ve bu çok uzun, yani işte 2016, 4 senemi aldı. 4 sene sonra bu şarkıların ne anlam ifade ettiğini bilen insanlar, kuş bakışı, bütün şarkılara, bütün single'lara baktıklarında aslında bir hikayeyi ufak ufak deşifre etmeye başladılar. Bu sefer de ben eğlenmeye başladım bundan. Yani okey dedim, tamam şimdi hikayemi anlayan, bununla ilgilenen ve bundan gerçekten kendinden bir şeyler katan ve beslenen insanlar olmaya başladı. Bu üzerine gitmeye değecek bir şey. Yoksa öbür türlü ben sadece kendi dertlerimden bahseden üzgün bir çocuk olarak hayatıma devam edecektim. Ama öyle olmak zorunda kalmadı. Tabii ki hikaye anlatıcılığının, işte daha radyoculuktan beri gelen hikaye anlatıcılığının da ve yaşadığım deneyimlerin de çok katkısı var bunda. Hikayeler devam edecek. Yani bu yorumların, insanların yaptığı yorumları, paylaşım şekillerini, şarkılarımı paylaşma şekillerini gördükçe hikayeye dahil olma ihtiyaçlarını ve isteklerini görüyorum. Sonuçta bu zaten karşılıklı bir şey. Benim de onlara ihtiyacım var ki hikayemi anlatmaya devam edeyim. Ben hayatımın çok büyük bir kısmını aşırı ketum bir insan olarak geçirdim. Kendimden asla hiç ödün vermezdim. Dünyanın en mutsuz insanı olduğum günlerde bile enerjimden yorulurdum. O kadar mutlu bir insan olurdum ki inadına yani. Ama onu saldıktan sonra onu paylaşmak benim için bir gazap olmaya başlamıştı. Ama insanlar bunu dinleyip anladıkça, benimle paylaştıkça, dinledikçe, beni anladıkça bu tam tersi bir rahatlamaya dönüşmeye başladı. O açıdan da yani buralar çok daha enteresan. Yani gerçekten buralar çok daha enteresan. Yüzeysel ve dünyevi fani beklentileri bıraktığın anda hayattan, yani işte müziği iyi bir araba kullanmak için yapmıyorsan, materyaller için yapmıyorsan müziğe, ki bunu eleştirdiğim için söylemiyorum, bunu hepimiz yaptık, bütün müzisyenler yapar çünkü bir yandan paraya da ihtiyacım var nihayetinde. Ama ben paradan çok bağımsız bir şey söylüyorum, yani bunu paran olsun olmasın yapabileceğim bir şeyden bahsediyorum. O da işin özünü kapmak ve belki de bu zaman alıyor ama bu taraf çok daha eğlenceli. Bütün müzisyen arkadaşlarıma da tavsiyemdir yani. Suyun bu tarafına mutlaka, yani bütün vücutlarıyla o suda yıkanmak zorunda değiller ama bir kollarını kaptırdılar mı zaten bunun keyfinden kendilerini alamayacaklar. Hikayecilik çok önemli gerçekten ve bunu son zamanlarda da yapan çok müzisyen görüyorum ve hoşuma gidiyor. Yani dönemin ruhu bu olmasa da ruhunu bu tarafa kaptıran insanları görmek hoşnutluk verici.
Bu hayal satma mevzusundan topu alıp getireceğim ben de. Çok ilginç bir bilgi. İkinci Dünya Savaşı olurken, işte dünyanın Avrupa tarafı böyle savaşla kırılırken falan, böyle işte bir taraflara atom bombası falan yağarken Amerika'da sinemalar tavan yapıyor ve işte Hollywood falan satış rakamları kırıyorlar işte o yıllarda. Çünkü insanların gerçekten hayale ihtiyacı var o zamanda ve o zaman elde edemedikleri, işte bir taraftan savaş var, dünya çok kötü bir yer, işte her algı bu tarafta. Ama sinemalarda o hayaller, o toz pembe işte hayatlar o kadar güzel gösterilmiş ki o yıllarda sinemalar patlama yapmış. Ben de şu an düşününce, işte o aydınlanmadan sonra düşününce şey diyordum. Bu hayal satma işi demek ki endüstrinin her tarafında var. Bunu tabii ki eleştirel bir konuda söylemiyorum. Endüstri de nihayetinde bize birçok güzel şeyi sağlayan bir organizma, bir taraftan da cebini doldurma peşinde, o ayrı bir tartışma konusu. Ama sizin bu 2018 Derya albümünden sonra dediğiniz gibi, yani bir farklı bir şeylerin olduğu çok aşikar Ege Çubukçu'da. Yani dinleyince de bunu görüyoruz ve müzikal yapıda da bunu anlıyoruz. Yani çok daha ambiyans dediğimiz, çok daha Eurotrans gibi farklı beatlerin üzerine müzik yaptığınızı duydum. Bunu bu albümü hazırlarken, dediğiniz gibi işte renk skalası, bütün her şeyi bir tarafa konumlandırırken beatleri nasıl bir tarafa konumlandırdınız? Onları nasıl değerlendirdiniz? Yani bu tarafa kaymakla alakalı, yani daha Eurotrans ve ambient beatlere ulaşma, bu da bütün o projemin elbette ki bir yerde çok önemli bir parçasıdır. Bir de sizden duymak istedim.
Ya beat'in çıkması gerçekten oturup tasarlayarak da çıkan beatler var tabii ki. Onu asla şey yapmayacağım, geri çevirmeyeceğim ama beatlerin çıkması tamamen ruhla ve çok mesaiyle alakalı açıkçası. Biz Derya albümünü yaparken binlerce, ya belki 10 bin, 20 bin neler dinlediğimizi, nerelere girdiğimizi, nerelerden çıkamadığımızı keşke yanımızda olup da sizler de görebilseydiniz.
Keşke.
Saatlerce müzik dinledik. Saatlerce müzikle şifre etmeye çalıştık. Benim bu hayatta en beğendiğim sözlerden biri, alaylı insanlar için de çok iyi bir kaçış noktasıdır. Ben de alaylıyım çünkü. Tarantino'ya derler ki hangi sinema okulunda okudunuz? Yaptıklarınız, ortaya koyduklarınız sinemanın dilini değiştirmeniz Hangi sinema okulunda okudunuz? Bulamadık sizin şeyinizde derler. Orada ben sinema okuluna gitmedim. Sinemaya gittim de. Yani
wow.
Biz de müziğe gittik. Yani o kadar çok şey dinledik ki. Ama kopyalamak için değil. Onların neler yapmaya çalıştığını, matematiklerini özümsemeye çalıştık. Ve o kadar çok tarz dinledik ki. O kadar çok tür, o kadar deneysel işler. Yani burada bir tahtaya böyle dinlediğimiz türleri yazsa sığmaz beyaz tahtaya. Zaten dünyada da o kadar çok tarz var ki. Biz sadece belli başlı çatıların altında takılıyoruz. İşte radyo zamanları zaten bize vaat edilen ve bizim için seçilen şeyleri dinliyorduk. Şu an stream servislerinin de yaptığının çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz daha skalayı genişlettiler. Ama bunun çok çok fazla ucu bucağı yok. Anlatım dili, bas yazılımı, paternleri. Benim yıllarca hep yaptığım bir şey vardı. Bas müziğin üstüne flowlarımı yazardım mesela. Şarkıda beat'in içerisindeki basa sığınırdım. Bas nereye uçarsa giderse, hangi aralıkla, hangi perdelerdeyse ben de o perdelerde kalırdım. Sonra synth yazmayı öğrendim. Synth yazarken bestelemeyi öğrendim. Mesela piyanoda bestelerdim. Sonra synthlerin içerisinde abstract böyle uzun 32 dize synthlerin içinde, pedlerin içinde bestelemeye başladım. Bunları öğrendikten sonra işte bunları dinlerken yazımımız değişti. Yazımımız değişti, ifade şeklimiz değişti, flow değişti. Beatlerin yapımı değişti. Çok fazla sample var şarkılarda ama o sample'ları ya o kadar netim ki hani kullandığımız insanlar bulamazlar. Kendi yapmış olsa bile müziği anlayamaz ondan yaptığımızı. Yani atomlara ayırdık müziği. Gerçekten ve oradan sonra tekrar bir bütün haline getirdik. Bazen de her şey bir anda oluştu. Yani Carpe Diem mesela. Ben Carpe Diem'i çok alakasız dandik bir beat'in üstüne yazmıştım evde yaptığım böyle. Sonra ona gidip profesyonel bir beat çalışması yapmak istedik. Benimle çalışmak isteyen bir arkadaşımız vardı. Oturduk onunla birlikte çalıştık. O da olmadı. Sonra Carpe Diem böyle işte nakaratı sözleri hazır olan ama hiçbir zaman bir bütün olamayan bir şarkı olarak kaldı. Bir gün Brock'a dedim ki aç ya dedim burada neler var yani bu diplerde neler var. Mesela 3 sene önce yaptığım beat'i hatırlıyor musun? Abi 3 ay önce yaptığımı hatırlamıyorum. Tamam aç. Hepsini dinleyelim neler var. Sonra beat'i bir açtı. Aklın yolu bir olan ya da işte bazı matematiklerin de tabii bir araya gelmesiyle oluşan bir şey ama ya bir beat girdi, ben de gayri ihtiyari pat diye Carpe Diem'in sözlerini söyledim ve şarkının finaline kadar bir daha trafiğine o beat'in dokunmadık.
Bah.
İnanılmaz.
Sadece bazı yerlerde hi-hat dizilimini değiştirdik çünkü sıkıcı bir gidişi var. Olduğu gibi hi-hat gidiyordu. Dedim ki bu böyle olmaz, sözlere göre biraz oynatalım. Selim Siyami de öyle çok sever o tarz işleri. O da zaten hemen ısındı yaptı. Hani öyle ufak tefek materyalleri değiştirdik ama o gün bana dinlettiği beatle benim birkaç sene önce yazdığım sözler bir araya geldiğinde nakaratı, girişi, temposu, kick'i, snare'i hiçbir şeyini ellemedik. Yani her şey hazırdı.
İnanılmaz. Evet, inanılmaz.
Bu biraz çalıştığın kişiyle beyninin artık böyle hani iki avucun bir araya girmesi, parmakların bir araya girmesi gibi bir şey yani. O gerçekten çok fazla anlatılacak bir şey değil. Ama mesai. On binlerce sample dinledik. On binlerce şarkı dinledik. Yani öyle 1-2 bin değil yani. Çünkü albümün yapım aşaması 1-1,5 sene sürdü. 1,5 sene boyunca günde 7-8 saat mesaiden bahsediyorum. Her şey söz yazıp, yani bütün bir albümü yapmak, söz yazmak, ona işte beat yapmak değil gerçekten. Bir deneyim kazanmaya çalıştık. Tabii bütün o deneyim hikayeyi de geliştirdi. Yani ben stüdyoyu bayağı kendi ellerimle yapmıştım. Yani zımparalarını bile kendi ellerimle yapmıştım. Ne bileyim duvarını kendim boyamıştım. Yeni bir eve taşınmıştım. Şehir değiştirmiştim falan. Hani böyle bin bir türlü hikayesi var. O açıdan yani sürekli böyle derya gibi bir albüm yapamazsınız. Yani. Ben yapamam yani onu söyleyeyim. Sadece onun içerisindeki hikayelere devam edebilirim. Veya muhtemelen başka bir hikayeye devam edebilirim. Çünkü Türkiye'de öyle de bir anlayış var. Yani derya çok güzel, ondan bize bir tane daha yap. Ya yok öyle bir şey. Anladın mı? Yani hala sene kaç ya? 2005, 2020, 15 senedir sıkılmadan bana yaz geldi yap diyen insanlar var.
Eyvah eyvah.
Hani anlıyor musun? Hani yapmayacağım ulan, yani nasıl anlamıyorsun bunu? 15 senedir yapmıyorsam yapmayacağım. Bir tane yaptım, çok da güzel oldu. Daha da kimse o şarkı özelinde kimse üstüne çıkamadı. Çıkmaya bile belki tenezzül edemedi çünkü birkaç kere oldu ve olmadı, işler battı yani. Ve olmuyor. Bir matematik var orada, çok güzel, çok uygun ve ondan bir tane daha yapsam zaten hoşuna gitmeyecek. Diyeceksin ki bu sefer abi yaz geldi gibi oldu. Ya yeme beni, anladın mı? Seni. Yok yani, evet. Çok az insanın fark ettiği bir şey. Çünkü işe öyle bakmıyoruz. Yani zaten nasıl baksın, biri oturacak da Ege Çubukçu antolojisini böyle baştan sona dinleyecek falan filan. Yani o sırada TikTok'a girmeyecek, WhatsApp'a girmeyecek. Öyle bir şey yok. Dikkati dağılacak ve buna bakamayacak. Ama ben sana söyleyeyim, Spotify'a girdiğin zaman hiçbir şarkı birbirine benzemiyor. Ya de ki artık bu adam bir şarkının daha aynısını yapmıyor. Yani ben bundan bir tane daha şunu yapmasını istemeyeyim. Hani belki bir gün bir projem olur. En sevdiğim sound'daki şarkılardan birer tane daha yapıyorum gibi bir proje olur. Hani o zaman aynısını dinlersin. Onun dışında dinleyemezsin. Yok öyle bir şey. Bad Trip'te bile çok dikkat ettik. Yani Bad Trip'le Dark Mode birbirine benzememesi için aşırı dikkat ettik. Sadece ufak tefek detayları birbirine benzettik. O da bizim easter egg dedikleri hani minik minik kırıntılar, hani onu bilerek yaptık ama onun dışında soundları birbirine benzetmeme gibi bir mücadelemiz var. Benim de Brock Beats'in de. Aynı olmasın. O da yani o tarz mücadeleler gerekli, yoksa yani bir mücadele gerekiyor. Bir şeyi yapmak için bir motivasyon oluyor. Yani çoğu insan için o anksiyete, yine anksiyeteden gibi. Bir iki arkadaşımla bunu hep konuşuruz yani. Başkaları için çok zorlaşan bir şey benim için daha kolaylaşıyor. Anksiyete beni daha motive ediyor. Yani ha siktir ya, bu şarkıdan ben bir tane daha yazabilecek miyim acaba dediğim an, o kuşku gerçekten içime düştüğünde o benim işime yarıyor. Daha iyisini yazıyorum çünkü sonra. Ama onu hissetmiyorsam ya ne güzel yaptık be, yapıştır falan. Hani o rahatlıkta müzik yaparsam ben müzik yapamam. Olmaz. Ben hiçbir zaman kendimin daha başarılı olduğunu hissedebilen, bunu sonuna kadar, iliklerine kadar hissedebilen biri olmadım. Olsaydım bu iş biterdi.
Tabii bu işi de devam ettiren şey anksiyetelerimiz aslında.
Kesinlikle.
Yani daha iyisi nasıl olabilir? Ben size bir soru soracaktım ama zaten bu cevapların içinde kendi soruma cevap almış oldum. Ya bu çok güzel bir yolculuk anlattınız. Hatta Derya albümü sizin yaşamınızın bir aforizması adeta anladığım kadarıyla. Radyoculuk kariyerinden stüdyonun tüm parçalarını yapana kadar, duvarları boyayana kadar söz yazarak, synth yazarak, bas yazarak, beat yazarak, projelerinizin, hikayenizin her kısmında katkıda bulunabilmeniz müthiş bir hediye bence size verilen. Ben de bununla alakalı şeye soracaktım. Herhalde bu yolculuk sizi tamamen, yani müziğe nasıl yöneldiniz? Tabii bununla ilgili çok röportajlar falan vermişsinizdir ama biz de bilelim, dinlemek isteyelim diye. Nasıl bu yolculuğa başlangıcını hatırlıyor? Yani nasıl hatırlıyorsunuz başlangıcını? Kaç yaşındaydınız? Nasıl yöneldiniz tüm bu bir sürü farklı alana?
Ya çocukluktan başlamadı. Liseye kadar çok insan içinde bulunmaktan bile anksiyete hisseden bir insandı. Yani şey var hayatımda, yani böyle ortaokulda mı, orta sonda mıydı neydi? İşte İstiklal Marşı'nı okumak için sıra bana gelmişti. Tıkanmıştım yani. İlk birkaç dizeden sonra tıkanmıştım. Elim ayağım titriyordu. Hoca aldı elimden, devam etti. O kadar sahne, yani insan önüne çıkma gibi sıkıntılarım vardı. Ama müzik sevdası şöyle. O konuda şanslıydım böyle. Ailemin belli bir kısmı zamanında 60'larda 70'lerde yurt dışına giden, kaçan, dönen insanlarla dolu olduğu için bana en güzel hediyeler hep müzik olmuştur. Yani ve her tarzından, caz, işte blues. İlk rapi mesela dayım ilk rapi, o yani aile tarafından geleni Will Smith'ti mesela, ama o zaman ben rap müzik olduğunu daha yeni yeni öğrenmiştim. Öncesinde de rap müziğin ne olduğunu bilmiyorken bir gün Karşıyaka'da Deniz Sineması'nın altında bir kaset, CD, plak satan bir yer var. Fakat orada şimdilerde anlıyorum ne işler döndüğünü, belli işler döndüğü için bizi içeriye almıyorlardı. O pasaja belli yaşın altındakiler giremiyordu. Fakat böyle aşırı böyle böyle konuşan biri aşırı bir hiç duymadığım tarzda bir soundla bir şeyler geveliyor ama yani harmoni bile yok. Patır kütür vuruyor falan. Tabii ki beyin algılayamıyor. Ben yıllar sonra o Will Smith'in olduğu karışık CD'nin içerisinde son parçada öğrendim kim olduğunu. Notorious B.I.G.'miş mesela. Yani benim bir iki senem, tabii ki iki sene boyunca her gün onu düşünmesem bile, ya öyle bir şey olur ya, hayatınızda hiç görmediğiniz, duymadığınız bir şeyi kolay kolay zihninizden atamazsınız. O sesi benim zihnimden hiç atamamışım yani. İki sene, üç sene sonra böyle bir CD geliyor dayım tarafından bana. İçinde karışık parçalar var. Genelde de rap kayıtları var. Son parçada Notorious bir... Aha, o bu sesti. Yani tamam, bu. İsmi bu. Yani şarkı o şarkı bile olmasa sesinden yakaladım adamı. Ondan sonra da hiç ucunu bırakmadım. Hep Notorious B.I.G. Nereden buluruz, nasıl ederiz falan filan. Zar zor da olsa öyle edindiğim bazı karışık kasetler ya da CD'ler. Daha sonra da CD dönemi geliyor. CD'lerle böyle bir rap müziğe sevgi oluştu. Ama yani yapmak, müzik yapmak falan öyle şeyler yok. Daha sonrasında ufak tefek böyle karalamalar olsa da lise sonunda arkadaşlarım bir gün bana geldi, dedi ki ya sen, biz rap yapıyoruz. Çocuklar rap yapıyor gerçekten. Böyle bir rap grubu var. Grupları var. Ama yani hiçbirimiz sesi senin kadar iyi değil. Biz de sana söz yazalım. Hani bizim yazdığımız sözlerden sen de biraz oku. En azından grubun, ekibin içinde sesi de böyle iyi olan biri olsun falan. Beni böyle bir kaptırdılar ya. Lise sonunda başladı benim. Gel işte yazalım, çizelim. Onlar yazıyordu, müziği yapıyorlardı. Atıyorum bana da bir part yazıyorlardı. Ben de giriyordum böyle. O zamanlar herhalde Kartel'in de vermiş olduğu böyle bir gruplaşma, ekipleşme duygusu. Benim de hoşuma gitmişti açıkçası yani böyle bir arkadaş grubunun içinde olmak. Lise sonunda da okul bitmeden işlere girmiştim. Ben böyle bir Sine 5'te pazarlamacılık yapıyordum işte yarı zamanlı. Tam 2000 krizine denk geliyor. Kriz geldi kapıya, böyle yaşı büyükleri tutuyorlar, küçükler işte gidiyor falan filan. Bir aile, bir çift aynı zamanda karı koca çalışıyorlardı. Onlardan bir ikisi de kovulmuştu o gün kriz mevzusundan, yani iş akitleri verilmişti. Ben de o kadar, ya daha lisede okuyorum, çok gencim, trade oldum yani. Dedim ben çıkayım, siz gelin falan filan böyle. Hani gittik konuştuk falan böyle, eşi kaldı, ben çıktım işte. Onlar beni yemeğe götürdüler karşıya kadar iskelede. Yemek yiyoruz işte hep beraber, ekip arkadaşlarıyla, çalışma arkadaşlarıyla. Bir tuvalete kadar gideyim derken, ya müzik de ne kadar güzel burada falan, böyle kocaman bir fanus var içeride. Bu ne ya dedim, bir gittim meğersem radyo stüdyosuymuş orası. Canlı yayın yapılan bir radyo stüdyosu. Tık tık vurdum kapıyı. Dedim nasıl yapılıyor bu iş ya, nasıl radyocu oluyorsunuz siz falan diye sordum. Aynı gün gelişiyor bunlar. Dedi ki yukarıya çık, işte Onur var, Onur Gözay var, git ondan işte ses kaydı bırak falan filan, demo bırak şöyle. Gittim, yoklardı, yarın gel dediler. Ertesi gün gittim, sesimi çok beğendiler, ben radyoya başladım. Radyoya başlayınca da bu sefer şöyle bir şeye dönüştü iş. Çocuklara diyordum ki radyo stüdyosunu, ulan ben burada biraz ilerlerim işte, radyo stüdyosunu kullanırız, stüdyomuz olur. 25 bin dolarlık mikrofonlar var oğlum falan filan. İşin enteresanı, lisedeki arkadaşlar o şekilde devam etmeselerdi, bu sefer de radyoda arkadaşlar buldum. Biri gözlük standında çalışan bir arkadaşım, biri kapıda güvenlik. Bana geldiler bir gün, dediler ki ya Ege, sen bu rap işlerini seviyorsun, radyoda da çok çalıyorsun. İşte bir iki demo dinletmiştim onlara falan. Bizim bir arkadaşlar var, grubumuz var. Dahil olmak ister misin? Ben zaten müzik hayatına öyle başlamışım. Okey dedim yani, tamam. Okey dedi. Bizim grubumuzun adı dedi İzmir Kost dedi. Serkan Tetik Öztürk'le o zaman tanıştım. Bu arkadaş da biliyorsunuz ki Susturucu ekibin kurucularından, Türkiye'nin ilk compilation'ında yer alan, Bu Şehirde Gece Gelince Bu Müzikle Başlar Eğlenceyi yazan insan bana gel, bizim ekipte ol diyor. İzmir Kost'la da öyle dahil oldum. Yani her şey lise sonla, işte üniversiteye hemen gitmedim. O dönem arasında gerçekleşti yani. 98-2001, işte bu 3 senede böyle bir gelişim oldu bir anda. İzmir Kost'u da hiçbir zaman bırakmadım. Hala çok sıkı dostuz.
Süper.
Yani 20 senedir arkadaşlarını koruyan nadir rap gruplarından biriyiz. Belki çok aktif değiliz ama İzmir Kost olarak benim gruba ilk girişimden itibaren bana söylenen şey oydu. Ve ben o söylemi o kadar çok sevmişim ki benim için de hiçbir zaman değişmedi. Hani İzmir Kos sadece 3-5 kişinin bir arada olduğu bir rap grubu değildir. İzmir'de rap yapan herkesindir yani diye. O yüzden de hiçbir zaman sahiplenmedik. Gidip İzmir Kos domaini almadık yani hiçbir zaman. Dedik ki İzmir'de rap yapan herkes ben İzmir Kostum diyebilsin. Böyle bir ekibin, böyle bir öğretinin içinden geldim yani.
Süper. Bu şeyde de görünebiliyor aslında yani işte görece yani çok eski olsalar da onlar da işte Red Keys mesela son zamanlarda işte çok popülerleştiler, gün yüzüne çıktılar ve oradan Matt'le olan çalışmalarınız var. Matt Flix albümünden çalışmanız var, sizin Derya albümünde yaptığınız çalışmalar var. Yani böyle İzmir'de böyle bir şey görüyorum yani böyle kol kola bir dayanışma gerçekten rap müzikte görülüyor gerçekten ve bu hissediliyor yani.
Olmalı yani bu Batı yakası, Doğu yakası mevzuları çok özenti geliyordu bana her zaman. Yani yurt dışında yaşananı bile Tupac'ın, Notorious B.I.G.'in dahil olduğu kavgalar bile bir özentilikten, bir şeyden, kıskançlıktan ortaya çıkan bir şey. Bütün dünyaya global olarak yayılması beni gerçekten hani aklımı yitireceğim yani bunu düşündükçe. İki kişinin birbirine olan kıskançlığı daha sonra bütün çetelere, bütün eyaletlere sonra da global olarak bütün dünyaya yayılıyor. Görüyor musunuz ne kadar aslında hani ideoloji yani aslında. Hiçbir zaman yemedim yani bu East Coast West Coast mevzusunu. O yüzden de İzmir'in her zaman iyi tarafı temsil etmesi gerektiğine. Hani bir taraf tutacaksa İzmir iyi tarafta olsun yani hep ona dikkat ettim. Kendi, yani bireysel olarak, sonra da baktığında şehrin herhalde dokusundan, kendi DNA'sından da kaynaklanan bir şey. Nitekim öyle, yani İzmir'de beef, birbirine beef falan çok duyulmuş bir şey değil. Ve ne kadar iyi, dandik, kötü dersen de insanlar birbirlerine bir şekilde kol kanat geriyor, omuz oluyor. O da bence hoş bir şey. Bir de güzel zamanlar, yani... ne bileyim benim ilk çıktığım bu 2000-2005 seneleri gerçekten çok insanı hayattan küstürecek derecede zor zamanlardı. Neresi olursa olsun yani bunu İstanbul'da da yapsanız, İzmir'de de yapsanız. Şöyle katı kuralları vardı yani ben mesela işte Derya gibi bir albümü bu dönemde bu rap müzik şartları altında nasıl çıkarıyorsam o dönemde de aşk şarkıları yazardım bazen. Bana gelirlerdi ki rap müzikte aşk şarkısı olmaz birader falan hani böyle... yaklaşırlardı. Beni aforoz eder. Daha o zamandan yani. Anladın mı? Hani daha. Ama her zaman bana kol kanat gerdiler yani. İşte İzmir Kost olsun, Serkanlar olsun falan. Ben müziğimi bir şekilde onların kanatları altında özgürce yapmaya devam ettim ama çok insanın ayağı kaydı o şekilde. İşte rap müzikte böyle eğlence şarkısı olmaz birader. Git pop yap falan. Hani şimdi herkes pop yapabiliyor yani rap müzikte. Şimdi güzel zamanlar evet. Yani. Şeyleri vardı ya. Bir sürü 2020'de bir sürü şey yaşadık. İşte son 14-15 yıldır ülkemizce bir travmanın içerisindeyiz. Herkes şey diyor ya abi ulan gele gele bu döneme mi denk geldik falan. Yine çok güzel bir laf var. Hangi acıyı tercih ederdin? Yani acılardan acı beğen. Nazi zamanında mı yaşamak isterdin? İşte büyük plak zamanında, büyük dünya savaşlarında mı yaşamak isterdin? Yani yaşadığını embrace et, kabullen. Ve ondan iyi bir şeyler çıkarmaya çalış. Hayat sana böyle çürük bir limon vermiş. Ama ondan yine de limonata yapabilirsin. Yani böyle biraz optimist bakıyorum bu tarz işlere. Ama rap müzik de aynı şekildeydi. Şu an durumlardan ya da atışmalardan rahatsız olan insanlara diyorum ki yani bir 15-20 sene önce o zaman ayakta duramazdınız beyler yani. Hani o iş öyle olmuyor. O yüzden şimdiki dönemleri çok beğeniyorum. İnsanların çok fazla deneme şansı oluyor. Yine de tabii dinleme alışkanlıkları işi yine biraz böyle bir arabesk rap, işte biraz arabesk olgulara yine götürüyor ama bu da bir tercihtir. Bu tercihe saygı duyulması gerektiğini düşünen taraftayım her zaman. Yani evet eleştiririm. Hoşuma gitmiyor dinlemek. Ama insanlar bunu dinlemek istiyorsa ne yapacaksın? Kafalarına silah mı dayayacaksın yani? İstediklerini dinleyecek herkes. Bu tarafın beğenmediğim tek tarafı herkesi tek tipçi olmaya itiyor. Hani farklı şeyler denemeye daha çok motive eden bir müzik piyasası olmasını tercih ederdim. Tek söyleyebileceğim şey o. Yani evet herkes istediği müziği yapsın, herkes istediği müziği dinlesin. Ama bir baskı yaratmasın müzisyenlerin kafasında. Ne yazık ki mainstream tarafta olmaya çalışan ya da farklı tarzda müzikler deneyip popüler olmaya ve başarılı olmaya çalışan insanlar için motivasyon bozucu bir şey. Yani bu tek tip müzikler. Tabii şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Bunu her zaman söylerim. Söylemeye hakkım var. Bundan 15-20 sene önce böyle olmaz, şöyle olmaz birader diyenler de gayet o müziği yapıyorlar şu an ve bundan para kazanıyorlar. bu iki yüzlülüğü de görmemezlikten gelmiyorum asla. Hani onu da söyleyeyim hiçbir zaman.
Evet.
Büyük iki yüzlülükler dönüyor piyasada. Allah'tan o piyasada değilim.
Yani bu piyasanın yani çok eskilerindensiniz ve her tarafını, her şeyini gördünüz. İşte İzmir tarafından başladınız bize, İstanbul'a gördünüz, o tarafı gördünüz ve işte bu deneyiminiz işte sizi en sonunda böyle bu Derya albümünü ve onun devamındaki hikayelerinizi anlattığınız o yere sizi ulaştırdı, getirdi. Bu yolculuk gerçekten çok kıymetli ve yani her bir anı, her bir evre bir step. Böyle step by step ve işte bu sondaki bu Derya albümünüze ve işte onun devamındaki gelen işlerinize ve devamında gelecek olan işlerinize ulaştırdı sizi. Bence çok kıymetli ve inanılmaz bir tecrübe yani bu. Gerçekten.
Evet. Saça tecrübe. Türkçe İngiliz. Madem ya şarkıları yaparken iyi de konuşurken mi diyor. Saça tecrübe yani bu. Ama öyle ya. Bak geçenlerde bir şey paylaştı da. Sevdiğim böyle yazıları bazen paylaşmayı seviyorum böyle şarkıların içerisinde ya da postlarda. Bu How I Met Your Mother izlediniz mi bilmiyorum. Orada Jason karakteri, Jason Segel vardı, Marshall karakteri. Hı hı. Bu adam da böyle çok acayip tecrübeler yaşadı. Hiç beklenmeyen yerlere gitti kariyerinde. Sonra bir step down yaşadı böyle. Düştü, yok oldu, kayboldu, kötü işlerde yer aldı falan filan. Sonra bu Dispatches from Elsewhere diye bir dizi yaptı sonunda. Ben de beni tutan bir şey var dizide ama asla ne olduğunu bilmiyorum. Çok keyifli bu arada. Andre 3000 falan oynuyor dizide. Böyle güzel kadro. Tatlı, yine böyle soyut bir anlatımı var. Finalde şunu anlıyorsun. O da kendi deryasını yapmış. Bunu Derya artık böyle olabiliyor ya. Deryalaştırılamayan, deryalaştırılabilen hikayeler diye. O da kendi deryasını dizi olarak yapmış. Ve finalde çok güzel bir laf söylüyor. Çok hoşuma gitti. Hani şey diyor, ben diyor eskiden diyor, her şeyi diyor yapabileceğime inanırdım. Yani elimi ne yazsam onu altına çevireceğime inanırdım. Sonra da o inanç gitti, kayboldu. Ve ondan sonra da bir boşluğun içine düştüm. Kayboldum, oraya gittim, buraya geldim, bunu yaptım, hatalar yaptım, başarısız oldum. Ama sonra fark ettim ki ben bir yolculuğun içindeyim. Ve bu yolculuk son durağa kadar ne olduğunu tam olarak ortaya koymayacak, zaten netleştirmeyecek. Ben buyum diyemeyeceğim. İşte bu insanın gerçekten hani divine nonchalance diyorlar onu da. Bilmiyorum Türkçeleştirirsek ona ne deriz ama yani işte yine içindeki boşluğa geliyor. Bir insan dışarıya kendini nasıl gösterirse göstersin içindeki boşluğa yalan söyleyemez. Benim hikayem de ben bittiğim zaman bitecek. Yani o hikaye devam edecek. Senin hikayen de sen bittiğin zaman devam edecek. Hani sanki bir şeyleri yapmışız, olmuşuz, biz bitmişiz, tamamız biz. Bu algıyı hiç sevmiyorum. Bunu gören insanları gördüğüm zaman da kendi kişiliklerine çok fazla saygı duyamıyorum açıkçası. Ama içimdeki lanet olsun insan sevgisinden dolayı da yine de insan yerine koyuyorum bu insanları. Demeye çalıştığım şey bu yolculuk sen bittiğinde bitecek. Ve o zamana kadar yaptığın her şey hem sana hem de senden beslenen insanlara kar olarak kalacak. Ben o işin o tarafına bakıyorum. Ben kendimle ilgili çok fazla büyük laflar etmeyi sevmiyorum. İnsanlar ettiği zaman hoşuma gitmiyor anlamına gelmiyor. Tabii ki hoşuma gidiyor. Ama bunu netleştirecek, bunu kesinleştirecek ve ben şuyum diyecek insan ben değilim. Dediğim gibi bu yolculuk hepimiz için devam ediyor. Bir yere bağlayacağım inşallah çocuklar bu konuyu da.
şöyle bir yere götürebilir miyiz bu konuyu? Bu yolculuğunuzun içerisindeki en anksiyeteli anınız ya da hatırınızda varsa böyle bir an, böyle bir şey. Müzikle alakalı, yani müzikle alakasız, yani hiç fark etmez. Anksiyete arıyoruz burada.
Ya son 54 dakikadır anksiyeteden başka bir şey anlatmıyorum ki. Bu soru kalıbı bende yemez. Bende her şey anksiyeteyle bağlı zaten. Ama hep ya yani, o az önce dedim tekrarlayayım o zaman. Bir şarkı yaptım ve o şarkının gerçekten kendim de çok büyük olduğuna inandım ya. Hep şöyle diyorum. Bu şarkı acaba benim son şarkım mı olmalı? Bir daha şarkı yapmamalı mıyım? Çünkü yapamayacağım galiba. Bu korku içime düşüyor. Ve bir süre sonra o korku daha iyisini ya da en az onun kadar iyisini, aynısı olmadığı için daha iyisi diyemiyorum. Yine iyi bir şarkı yapınca geçiyor. 5 dakika sonra ha siktir, bunun daha iyisini ne zaman yapacağım? Yani sürekli sürekli bu anksiyeteyle yaşıyorum yani. O konuda yapacak bir şey yok.
Evet, bu da çok tatmin edici bir cevap.
Evet.
Olmuşluk hissi, işte ben oldum demeyelim falan filan diye biz de konuşuyoruz. Ben şeye çok takılıyordum, bir ufak bir kelime oyunu. Bu sanatta yeterlilik diye bir şey var bizde. Sanatta yeterliliği alınca hani sanki okey, yani bu adam olmuş, sanat ehliyeti var falan gibi. O ismin nereden çıktığını falan ben de böyle sürekli düşünüyordum da. Bu işte ben oldum muhabbetini anlatırken hep kafamda o döndü. Evet abi, sanatta yeterlilik. Yani bu çok saçma değil mi yani? Bu ne alakası var falan diye.
Gerçekten. Quincy Jones'un güzel bir anlatımı var. İzlemişsinizdir belgeseli aslında. Belki benden daha
çok güzel.
Benden daha iyi hatırlayan varsa o anlatsın hikayeyi. Hani raise the bar diyor yani, öyle bir hedef seç ki kendine ulaşamayacağın bir hedef olsun. Bu seni hem ona yakınlığa yaklaşacak kadar başarılı bir insan olmaya itecektir. Hem de asla hedefine ulaşamayacağın için egolarından arınmış bir insan olmanı sağlayacaktır. Yani yapamayacağın şeyleri, müthiş, başaramayacağını düşündüğün şeyleri hedefle. O sayede de zaten daha bir bok olmadığını da görüyorsun yani aslında. Ama işte iyi müzikler, iyi bir sanat üretimi, iyi hikayeler, insanın kalbine, beynine dokunan işler yaptıkça onlar zaten sana ne olduğunu söylüyorlar. Senin kendin için bunu söylemenin aslında 5 kuruş değeri yok yani açıkçası.
Evet.
Buradan da kendini bir dev aynasında görenlere selam olsun.
Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Aşırı memnun olduk.
Aşırı.
Evet, gerçekten. çok güzel bir sohbet oldu bizim açımızdan da. Hem de aşırı yani böyle tecrübelerinden faydalandığımı hissediyorum. Yani bizim podcast'imizin en şanslı tarafı biziz. Öyle düşünüyorum. Çünkü gelen her konuğu dinliyoruz ve onun tecrübelerinden böyle ders çıkarma fırsatımız oluyor. Buna da açık insanlarız yani. Ve senin tecrübelerin gerçekten eminim dinleyicilere de çok büyük yol gösterecektir diye düşünüyorum.
Umarım öyle olsun. Dilerim. Yakında şöyle bir şey yapacağız. Bir merchandise işine giriyoruz. Bu merchandise'ın ama bir hikayesi, bir hedefi, bir amacı olsun istedik. Şimdiye kadar çok fazla böyle DM'lerden oradan buradan Ege abi dinleyip yorum yapar mısın ya da işte bize prodüksiyon yapar mısın gibi şeyler geliyor. Açıkçası bizler çok fazla para karşılığı ver abicim 10.000 lira yapalım diyen insanlar hiçbir zaman olmadık. Böyle bir yarı kar amaca gütmeyen, yarı da gerçekten çalışmaya okeysek o zaman böyle bir şeyleri konuşacağımız. Ama dinleyicilere değil sadece müzisyenlere de ulaşacağımız bir merchandise işine giriyoruz. Merchandise bizi birbirimize bağlayacak. İnsanlar o şekilde bize demolarını yollayabilecekler. Brock'la oturup gerekirse onlara yardımcı olacağız mix konusunda, mastering konusunda. Kar amacı gütmeden. Umarım böyle bir konuda da yine oturur konuşuruz. Sizlerin de görüşlerinizi almayı çok isterim. Yakın zamanda böyle bir şeye adım atacağız. Onun heyecanı içindeyim yani. Tam da yine tanımlamak istemedim ismini ya da tam olarak ne olduğunu. Ama bunun sayesinde birbirimize daha net bir iletişim kuracağız. Bu merchandise sayesinde insanlar şarkılarının demolarını, mixinin, masteringinin yapılmasını diledikleri, arzu ettikleri parçaları bize upload edebilecekler. Bize o şekilde ulaşabilecekler. Biz de her ay mutlaka birkaç müzisyene kar amacı gitmeden yardımcı olmak istiyoruz bu şekilde. Bir bağ kurmak istiyoruz müzisyenlerle.
Böyle. Yani çok çok güzel bir iş. Çok güzel bir iş.
Harika haber.
Evet. Notlar alınsın.
Notlar alınsın. Evet. Devalar hazırlansın.
Devalar hazırlansın.
Evet, çok teşekkür ederiz Ege abi geldiğin için, bizi kırmadın. Umarım daha böyle pandemisiz ve daha az anksiyeteli ortamlarda tekrardan görüşmek dileğiyle.
Benim de arzum bu olurdu. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.
Siz de çok teşekkürler.